Profesör Doktor Ekrem Buğra İkinci ile birlikteyiz. Hoş geldiniz.
Hoş bulduk, merhabalar.
Merhabalar. Bugün Türklerde divan geleneğinden, danışma geleneğinden ve Osmanlı'da Divan-ı Humayun'dan konuşacağız. Topkapı Sarayı'nı gezenlerin bildiği ama ondan önce de tabii ki tarih okuyanların, tarihe ilgi duyanların, hatta okuldaki bilgileri hafızasında tutanların bildiği bir kavramdan bahsediyoruz.
Evet, idareci olmak kolay bir şey değil. Üzerinizde pek çok vazife ve bu vazifelerin getirdiği salahiyet ve bu salahiyetin getirdiği mesuliyet var. Doğru karar almak, doğru zaman ve zeminde bu kararı tatbikata sokmak kolay değil. Onun için idareci pozisyonda olan herkes yapacağı işlerde önceden bu işi iyi bilenlerle danışmak, meşveret etmek mecburiyetini hissederler. Bu zaten bütün insanlar için böyledir. Meşveret eden pişman olmaz diye bir söz vardır. Eski Türklerde Hakan denilen kişi, yani monark, hükümdar, salahiyetleri çok geniş olmakla beraber yapacağı bütün işlerde bir danışma meclisinin, meşveret meclisinin yardımına ihtiyaç duyuyor. Bu meşveret meclisi iki tanedir. Biri büyük meşveret meclisi, yılın başında toplanıyor, bahar ayında ve sonbaharda toplanıyor. Yılın başında toplanan hakkında çok fazla bir malumatımız yok. Baharın toplanan çok canlı bir toplantıdır. Bu toplantıda yemekler yenilir, ziyafetler verilir, oyunlar oynanır, ibadetler yapılır topluca. Hakan'a biat ve sadakat yenilenir. Töre denilen, eski Türklerin hukukunu teşkil eden töre üzerine konuşulur. Değiştirilecek maddeler varsa değiştirilir, tefsir edecek olanlar varsa tefsir edilir. Hükümdar bunu tek başına yapamaz. Yani bu meşveret meclisinin yardımı olmadan ve desteği olmadan yapamaz. Oğuz Han gibi çok çok çok karizmatik hükümdarlar müstesna. Bu meşveret meclislerinin bir tane adı yok. Kengeş diyor bazı Türk devletlerinde, toy deniyor bazı Türk devletlerinde. Kurultay deniyor, Moğol tesiridir. Kurultay Moğolca bir kelimedir ki şimdi bizde bu Türkçede de kullanılıyor. Bu meşveret meclisi. Sonbahardaki ise tamamen askeri maksatlıdır. Askeri mevzular konuşulur çünkü sefer yapılacaksa kış boyu sefer hazırlanır. Baharın, yazın sefere çıkılır. Bu meşveret meclisleri mühim. Çünkü hükümdar tek başına karar alamıyor. Bir de dar meşveret meclisleri var. O da Hakan'ın yanında bulunan ve Tarhan denilen saraylı soylular var. Bu soylular gerek soylu ailelerden gelen kişiler veya gerekse askeri işlerde veya devlet işlerinde muvaffakiyet kazanarak, liyakat kazanarak bu makama gelmiş kimseler. Hakan gündelik işlerde, yani icraî işlerde mutlaka bunlarla istişare ediyor. Biz bu ananeyi Osmanlı, Selçuklularda ve Osmanlılarda da görüyoruz. Selçuklular bu ananeyi Abbasilerin halefi oldukları için, varisi oldukları için onlardan gelen bir ananeyle birleştirmişler. Selçuklar çok enteresan. Hem Abbasilerin varisidir, hem eski İran İmparatorluğu'nun varisidir.
Onları hükmettikleri
evet,
için.
Evet, İran'da bulundukları için. Yani çok kişi Selçuklu Devleti deyince nerede hüküm sürdüğünü bilmez. Selçuklu Devleti bugünkü İran topraklarında hüküm sürmüştür. Selçuklu İmparatorluğu'nun merkezi olan Rey şehri de bugün İran'ın baş şehri olan Tahran'ın bir mahallesidir.
Mahallesi.
Harap olmuş tabii ki Moğollar zamanında.
Hiçbir şey kalmamış mı?
Çok Surul Bey'den kalma bir kule var. Sur var. Çok eski kalıntılar var birkaç tane. O da kazılarla ortaya çıkmış. Onun dışında Moğollar şehri yerle bir etmişler.
Zaten onların en büyük özelliği.
Ama şu anda orası meskun bir mahalledir. Tahran'ın büyük bir mahallesidir. Rey. Adı da Rey. Onu insanlar bilmiyorlar. Selçuklu deyince Türkistan'a akılları gidiyor. Hayır, Selçuklar bir İran devletidir. İran topraklarında hüküm sürmüş bir devlettir. Tabii ki Irak, Suriye, Anadolu, bugünkü Özbekistan, Türkmenistan, Afganistan'ın bir kısmı da tabii ki onların Kafkasya toprakları
içindeydi. Aslında yine
içindeydi.
Çok büyük topraklardan
çok geniş
bahsediyoruz.
Çok muazzam topraklardan bahsediyoruz. Dolayısıyla buranın en medeni topluluğu olan İranlıların tesirinde kalmışlar. Mesela neden? Türkçe yazılı hale... Türkçenin yazılı edebiyatı çok eskidir ama yaygınlaşması çok sonradır. Selçuklar zamanında henüz yani Arap alfabesiyle Türkçenin yazılması çok yaygınlaşmamıştı. Selçuklar onun için Farsça resmi dil yaptılar. Bunun tek sebebi bu değil. Gizlilik, sır, devlet işlerini herkesin öğrenmemesi gibi maksatları da var. Bir de Farsça tabii çok zengin bir dil. Yani Türkçe'ye nispetle çok zengin bir dil. Her istediğinizi orada ifade edebiliyorsunuz. Resmi yazışmalarda da biliyorsunuz kelimelerin muğlak olmaması lazım. Yani istediğiniz bütün manayı bir kelime ifade etmeli ki yarın bir gün canım ben onu şöyle anladım da ben onu böyle anladım da o zamanki Türkçe buna elverişli değildi. Bunun için Farsça yazmışlardır. Yani bu bir üstünlük şu bir değil. Bir tercih, zamanın bir tercihidir. Bu mühim çünkü bütün divan katipleri Farsçayı çok iyi bilirlerdi. Osmanlılar Selçuklu mirasını aldılar ve baktılar ki Selçuklularda divan diye topluluklar var. Bu divan denen topluluklar Perslerde var, Farslarda var, İranlarda var. Oradan Hazreti Ömer zamanında Araplara geçmiş. Ve Araplar bunu inkişaf ettirmişler. Abbasilerde divan teşkilatı çok güçlü. Nedir divan? Devlet ofisleri demek. Mesela divanı inşa var. Yazışmalar orada yürütülüyor.
Şimdiki hükümet.
Evet, hükümet bakanlıkları düşünün. Mesela divanı berit var, posta divanı. Divanül ceyş var, askeri işlere bakıyor. Mesela divan istifa var, mali işlere bakıyor. Divanı mezalim var, idari davalara ve vergi davalarına bakıyor. Bir de divanı adil veya divanı saltanat var. O işte hükümdar divanı. Hükümdar devlet işlerini orada ileri gelen memurlarla görüşüyor.
Bizim şimdi divanı Hümayun,
gibi. İşte Selçuklular Abbasilerden bunu aldılar. Abbasiler de bunu İranlılardan almışlar. Divan kelimesi zaten Farsça bir kelimedir. Devler demektir. Div, dev, dilimizde dev olarak kullanılıyor. Divan, devler. Bunun bir de efsanesi var. İran padişahlarından birisinin oğlu küçükken sarayı geziyormuş. Bir divan bir kapıyı açmış, bakmış ki yüksek, o zaman İran memurları yüksek külahlar giyiyorlardı. Biliyorsunuz külah her zaman bir semboldür.
Evet, statü sembolü.
Statü. Sırtlarında böyle kabarık kabarık kaftanlar, sakallı böylece ciddi gayet insanlar, süslü bir odada oturmuşlar. Yanındaki lalasına demiş ki, aa divan, devler. Çocuk için onlar dev. Bu bir efsane tabii ama çok oturmuş. Hakikaten divan devler toplantısıdır.
Evet.
Yani devler ligidir.
Yani devleti yöneten devlerin.
Evet, elitin, yönetici elitin hülasasıdır. O kelimeyi Araplar almışlar, hiçbir kompleks duymadan kullanmışlar. Selçuklara geçmiş, Selçuklardan Osmanlılara geçmiş. Osmanlılar diğer divanları bunun altında toplamışlar. Divan-ı Humayun'un, hani dedim ya postaya bakan. Divan-ı Humayun en üstte bir. Humayun zaten royal, kraliyet, imperial, saltanatla alakalı demek. Yani hükümdar divanı demektir. Teorik olarak hükümdar buraya reislik eder.
Peki her bir yöneticinin altında da kendi divanı mı var? Kendi ofisinde,
evet,
kendi...
Evet, aynen öyle. Aynen öyle. Her bir yöneticinin kendi hususi işlerini görüştüğü veya divandan kendisine havale edilen işleri görüştüğü alt divanlar var. Birazdan bir nebze bahsederiz. Tamam. Divan-ı Humayun Osmanlılar'da padişahın divanı. Osman Bey'den itibaren biz bu divanın düzensiz olarak ve teşkilatsız olarak toplandığını biliyoruz. Buna şekil veren, düzensiz derken burada negatif mana anlaşılmasın. Yani her gün şu saatte toplanır değil. Bey ne zaman çağırırsa.
Ama zaten o kadar iç içeler ki ilk zamanlarda.
Zaten beraberler. Her an beraberler. Devamlı bir iş oluyor. Sultan II. Murat devrinde Edirne'de teşkilatlanıyor ilk defa. Fatih Sultan Mehmet buna son şeklini veriyor. İstanbul'un fethinden sonra Topkapı Sarayı'nda ahşap olarak yaptırdığı bir binada divan toplantısını organize ediyor. Fatih Sultan Mehmet'in kanunnamesi bir nevi Osmanlı anayasasıdır. Burada divan toplantıları en ince teferruatına kadar anlatılıyor. Ne zaman toplanır, ne konuşulur, nasıl toplanır, protokol ne, teşrifat ne, kim nereye oturur, ne yapar, orada ne görüşülür, hangisi hangisinin önünde gelir. Bunların hepsi Fatih'in meşhur teşkilat kanunnamesinde yazılmış ve Sultan II. Mahmut devrine kadar yaklaşık 400 seneye yakın Osmanlı Devleti'nin anayasası olmuştur Fatih'in teşkilat kanunnamesi.
Ve o kanunnameye göre mi divan her kurulduğunda, evet, kurulur? Yani insanların geliş sırası, oturma sırası,
göre.
Konuşma sırası,
evet,
ya da padişah söz verince nasıl konuşacağı.
Çünkü kanunnamede çok sıkı teşrifat kaideleri de var. Zaten Osmanlı'nın en ehemmiyet verdiği şeylerden bir tanesi nezaket, terbiye ve teşrifat. Yani protokol. Protokolsüz hiçbir şey olmaz Osmanlılar'da. Herkesin bir rütbesi vardır. Aristokrasi yok ama sınıflar var. Sınıflar makam, mevki, yaş buna göre dağılır. Herkes yerini bilir. Sosyal hayatta böyle olduğu gibi resmi hayatta da böyledir. Kim kimin önünde duracak? Padişah kime ayağa kalkacak? Kiminle ne kadar konuşacak? Kime elini öptürecek? Kime etek öptürecek? Kim Bunların hepsi kim kimin önünde duracak? Bunların hepsi kanunnameyle tanzim edilmiştir. Ve bu kanunnameyi değiştirmek kolay değildir. Çünkü affedilmez bir hatadır. Protokol bilmemek bir Osmanlı bürokratı için büyük bir kusurdur.
Bu anlamdaki ilk yazılı eser midir bu?
Denebilir. Denebilir. Elimizdeki ilk eserdir. Evet. Bir takım metinler var ama Osmanlı Devleti'nde cari olan metin Fatih'in teşkilat kanunnamesidir. Atam deden kanun, dedem kanunudur, benim dahi kanunumdur dediğine göre oradaki hükümlerin pek çoğu onun atalarını da tatbik ettiği ama belki yazılı hale dökmediği esaslardı. Fatih müstesna bir hükümdar biliyorsunuz. Her şey yazılı kayda alınmış. Farsça ve Uygurca bilen katipler istihdam ediyor. Maliye kayıtları mutlaka Farsça tutuluyor. Kimse okumasın diye. Ve tapu kayıtları sahtecilik olmasın diye siyakat denilen ve kolay kolay herkesin okuyup yazamayacağı bir yazıyla yazılıyor. Çok ciddi bir sistem kurmuş. Öyle bir maliye sistemi kurmuş ki Fatih Sultan Mehmet hayret edersiniz. Yani paraların kontrol edildiği mangallar var her katibin önünde. Eskiden altın gümüş paranın altın şey ateşe yaklaştığın zaman aldığı halden onu anlıyorlar. Divan toplantılarına girmeden önce herkes ceplerini boşaltıyor. Zaten divanda çalışan katiplerin elbiselerinde cep olmuyor. Bir şey kaçırabilirler diye.
Cebine bir şey atmasın diye tedbir alıyor.
Yapmazlar ama bu tedbirler alınmış. Çok sıkı bir disiplin maliyede. Tabii maliyede divanla alakası var. Bu divan-ı Humayun'a ilk şeklini veren Fatih Sultan Mehmet. Topkapı Sarayı'nı ilk yaptıran da odur. Ama bu haliyle değil tabii. Fatih Sultan Mehmet zamanı. Fatih Sultan Mehmet'ten padişahlar Sultan II. Selim'e kadar hep bugün Bayezid'de üniversitenin olduğu yerdeki eski sarayda oturdular. Hı hı. İstanbul fethedildiği zaman eskiden imparatorların oturduğu Blocheron Sarayı, şimdi duvarları çıkarılıyor sahilde, Kadırga taraflarında. Orada otururlardı. Orası Latin istilasında harap olmuştu.
Oradan yukarıya doğru giden koskoca
bir saray,
saray
orası. Evet. Çok büyük bir saray.
Bütün muazzam, sırtı kaplamış.
Evet, muazzam bir saray orası. Eski saray denilen bugünkü Bayezid'deki saray da harap olmuştu. Yazlık saray olan Blakerna Sarayı'nda otururlardı. Yani şimdiki Tekfur Sarayı, Ayvan Sarayı'da. Bizans imparatorları. Şu anda onun da duvarları kalmıştı, tamir edildi. Fatih Sultan Mehmet hemen eski sarayı tamir ettirip orada oturdu. Ondan sonra gelen bütün padişahlar
yani
orada oturdu.
Yani
Bayezid'de. Fakat Fatih Sultan Mehmet'ten itibaren bütün padişahlar bugünkü Topkapı Sarayı denilen yerde bir takım kompleksler inşa ettirmeye başladılar. İstanbul'un en güzel eserlerinden birisi olan Çinili Köşk. Arkeoloji Müzesi'nin bir müştemilatıdır İstanbul'da. Fatih Sultan Mehmet'in ilk yaptırdığı binalardandır.
Üç ayrı köşk, şimdi evet. İkisi mi ayakta?
İkisi ayakta. Arkeoloji Müzesi de dünyanın en güzel arkeoloji müzelerinden bir tanesidir.
Yani her ay bir rutin bir gezmek lazım.
Evet, yani içine, yani hele biraz da meraklıysanız içine girdiğiniz zaman çıkamazsınız. Yani Osmanlıların eski eserlere verdiği ehemmiyeti, tarihi mirası korumaya verdikleri ehemmiyeti ki o zamanın mentalitesiyle bunu beklemezsiniz. Bu enteresandır. Günümüzde böyle bir şey yok. Yani Osmanlıların kendilerinden önceki medeniyetlere saygı göstermeleri beklenmeyen medeniyetlere saygı göstermesi bence bugün çok takdire şayan bir şey.
Şimdiki bakış açısında bile bunu bulamazken insanlar evet. Yakın zamanda savaşta evet. Binlerce yıllık tarihi eserleri yıkarken, bombalarken mesela şu anda biz eğer bize ait olmayan surları görebiliyorsak evet. İstanbul'da bu saygının karşılığıdır. Yoksa evet. Şimdiye kadar
surlar Bizans'tan kalma değildir. Bunların hepsini tamir ettirdi Osmanlılar defalarca. Yoksa surmur kalmazdı. Yani yüzlerce yılın mirasıdır. Ayasofya'nın evet. Ayakta durması da öyledir. Evet Ayasofya cami yaptı diye kızıyorlar ama Osmanlılar olmasa Ayasofya yıkılırdı. Uğradığı depremler ve tacizler bir binayı bu kadar ayakta tutmaz. Yani kim ne derse desin bunu sanat tarihçileri de söylüyor. Ayasofya ayakta tutan Osmanlılar olmuştur.
Hatta İstanbul'un fethinden önce evet, bile evet. Yaptıkları
destekler. Sultan II. Murat zamanında bir mimar istedi imparator. O zaman yani Osmanlılar Bizanslılar her zaman kötü değillerdi. Ekseri iyilerdi. Tatlı sert. Ekseri iyilerdi. Ya bir komşuyla ne kadar olabilirsiniz. Onun için o zaman mimar istedi imparator. Sultan II. Murat da mimarı gönderdi. Ayasofya'nın temellerini sağlamlaştırdı. Hatta derler ki Mihrim Çelebi minarelerin yerini de hazırladım. Çünkü bütün Müslümanlarda ve Türklerde İstanbul'un bir gün fethedileceğine dair bir inanç, ümit ve emel vardır. Bu bir ideal olmuştur. Fatih Sultan Mehmet'in başlattığı Topkapı Sarayı Sultan II. Selim zamanında kemale ermiş ve Sultan II. Selim'den itibaren bütün padişahlar artık Topkapı'da oturmuşlardır. Eski saray sadece önceki padişahın ailesinin oturduğu bir yerdir.
Evet, bir değişiklik olduğunda
evet, oraya gidiyor. Aile, eski aile oraya evet. Gidiyor. Oradası gene saray biraz, hayatına devam ediyor.
Biraz da korkulan bir yer galiba.
Korkulan bir yer, evet. Yani çünkü eskilerin ailesi orada. Topkapı Sarayı'na girdiğiniz zaman bugün İstanbul'da bulunanların çoğu belki gezmiştir, gezmemiş olanlar da vardır. Taşra'da olanlardan da İstanbul'a gelenler ekseri Topkapı Sarayı'nı gezerler. Topkapı Sarayı üç avludan müteşekkildir. Birinci avlu, ihtişamlı bir kapısı vardır. O kapıdan içeri girdiğiniz zaman herkesin biletsiz girebildiği bir avlu var. İşte Ayağı Yedi'nin kilisesi var, lokanta var.
Burası eskiden hayvanat bahçesi.
Hayvanat bahçesi vardı, evet. Bazı nadide hayvanlar burada teşhir ediliyordu. Darphane vardır orada. Evet. Yani dışarıdaki insanların işine yarayacak devlet daireleri, ofisleri vardır. Saray padişahın oturduğu yer değildir. Sarayda padişah oturur ama sarayın tamamı padişahın oturduğu yer değildir. Bütün dünyada monarşilerde hükümdarların devleti idare ettiği yerdir. Yani aslında ofisler orası. Tamamı devlet daireleri.
Zaten gezdiğinizde de görüyorsunuz.
Görüyorsunuz. İkinci kapı biletle girilen yerdir. Önceki büyük kapıya Babu Humayun derler. İkinci kapıya Babu Selam derler. Buradan selamsız kimse giremez.
Hatta ileride de selam taşları.
Selam taşları var. Oraya bugün de bilet alarak giriliyor. Buraya girildiği zaman artık belli kişilerin girebildiği bir büyük devlet dairesi avlusu görüyorsunuz. Sağlı sol devlet daireleri
yani
var.
Yani girenin çıkanın belli olduğu
belli
bir yer
olduğu
artık.
Yerdir. Evet, belli olduğu bir yerdir. Bu avlunun sol köşesinde yani üçüncü bir kapı var karşıda. Orası da Babü's Saade'dir. Oraya artık hiç kimse giremez. Sadece padişah ve padişahla görüşmek üzere hususi izin alanlar oraya girebilirler. Çünkü padişahın evi ve ofisleri o avluya açılır.
Yani zaten artık baktığınızda mesela yukarıdan bakabilsek Topkapı Sarayı'na bu bölümün haremle bağlantısını da yukarıdan görebiliriz.
Görebiliyoruz, evet, aynen öyle. Bu ikinci avlunun sol dip köşesinde kubbe altı denilen bir yer var. Kubbeler olduğu için üzerinde küçük kubbe, buraya kubbe altı denmiş. Biliyorsunuz Anadolu'da Türk halkı böyle binalara birer isim takar. Mesela Topkapı Sarayı'nın adı Topkapı Sarayı değil. Resmi adı Sarayı Cedid-i Amire. Yani yeni padişah sarayı. Öbürüne de Sarayı Atiki Amire derler Beyazıt'takini. Eski saray. Halk buraya Topkapı demiş. Peki diyeceksiniz ki İstanbul'da Topkapı diye bir semt var. Buraya çok uzak. Ne alakası var? Deniz tarafındaki kapılarının birinin önünde top dururdu. Bu kuru sıkı top bayrama başladığını, Ramazan ayının başladığını ilan eden atışlar yapılırdı. Bu atış sebebiyle top kapılı saray manasına top kapı sarayı demişler. Halkın tabiridir top kapı sarayı. Şimdi artık resmi
biraz da ses
isim
düşmüş.
Evet, resmi isim olmuştur. Yoksa esas ismi yeni saraydır. Sarayı Cedid. Buradaki kubbe altı da halkın verdiği bir isim. Burada küçük bir oda, yanında iki tane daha küçük oda var. Sofa diyelim onlara. Bir dünya idare edilmiştir. Altın çağı olan Kanuni Sultan Süleyman ve onu takip eden üç halefi zamanında Osmanlı Devleti dünyanın en güçlü devleti sayılıyordu. O zaman bütün dünya adeta buradan verilen kararlarla idare olunmuştur bu kubbe altından. Ondan evvel de tabii ki Osmanlı Devleti dünyanın güçlü devletlerinden bir tanesi. Fatih'in koyduğu kanunnameye göre ilk zamanlarda padişah buraya katılıyor. Divanın azaları var. Divanda bir kere sadrazam bulunuyor, yani padişahın baş veziri, bugünkü başbakan. Kubbe altı vezirleri var, 3'ten 12'ye kadar sayıları değişebiliyor. Bugünkü devlet bakanlığına benzetebiliriz. Bunlar potansiyel sadrazamdır. Tecrübeleriyle burada otururlar. Görüşlerinden istifade edilir. Bir yere savaş açılacağı zaman bunlar serdar olurlar. 2 tane kazasker, bugünkü Adalet Bakanı, Yargıtay Başkanı, Danıştay Başkanı, Hakimler, Savcılar, Yüksek Kurulu Başkanı gibi bir rolü var. 2 tane defterdar var, Maliye Bakanı, 1 tane nişancı var, Tapu Kadastro Genel Müdürü. Bunlar divanın asli azalarıdır. Yeniçerisi ve Kaptanı Derya vezir rütbesindeyseler iştirak ederler. Rumeli Beylerbeyi İstanbul divana iştirak eder.
Tek gelen evet, herhalde odur. Değil mi Rumeli Beylerbeyi? Tek iştirak edebilen. Kısa bir ara verelim, bu konuyu bir kez daha böyle üzerinden geçerek ikinci bölüme başlayacağız. Profesör Doktor Ekrem Buğra ikinci ile sohbetimiz devam ediyor. Bu arada biz de arada fotoğraflara daldık. Ben de yakın zamanda Topkapı Sarayı'ndaydım. Fotoğraflarımıza şöyle bir baktık. Topkapı Sarayı hakikaten böyle gezilip görülmesi gereken ve bilen birisiyle evet, gezilip
Osmanlı
görülmesi gereken.
Osmanlı tarihini özetleyen, hülasa eden bir yerdir Topkapı Sarayı. Yani ben Osmanlı tarihini anlatacak olsam Topkapı Sarayı'nı anlatırım. Bu kubbe altı tabii en mühim yer, düşünün. Küçücük oda, yani girenler bir kere tamam, o da çok zevkli. çok zarif. Yani
iki ayrı bölümden oluşan
tabii bir yer. 16. asırla 18. asır yani son halinin aldığı arasında eklektik bir de bir şey vermişler oraya, bir hava vermişler. Bu şimdiki hali Sultan II. Mahmut'tan kalmadı. Ama esas 3. Sultan Selim orayı tamir ettirdi. Ama bina Fatih Sultan Mehmet yaptırdı ahşap olarak. Sonra şimdiki halini Kanuni Sultan Süleyman yaptırdı. İşte yangınlar şunlar bunlarla 3. Selim'den kalmadı
tamam,
şimdiki hali.
Tamam, şeklini konuşuyoruz, onu biraz sorayım. Bir kere içindeki çiniler ve kubbe
evet, işlemeleri. Ocak, kubbe işlemeler. Hı-hı. Yani Osmanlı'nın o zarif mütevazi ihtişamını
orijinal bunlar.
Orijinal. Büyük kısmı orijinal. Hı-hı. Döşemeler değil ama o şeyle büyük kısmı temsili. Orijinal. Büyük kısmı orijinal.
Peki gelelim mimari yapısına. Şimdi bizim bir gördüğümüz kısmı var. Bir de görmediğimiz kafesin arkasında kalan kısım var. Ama bu kafes de bize aslında divanla ilgili çok şey anlatıyor.
Evet. Şimdi ilk zamanlar padişah bu toplantılara divan haftanın her günü toplanırdı. Ondan sonra 4 güne inhisar etti. Çünkü diğer 3 günde de gene divan azalarından bazılarının beraber yaptığı toplantılar var. Cumartesi, pazar, pazartesi, salı divan toplanıyor. Sabah namazında toplanıyorlar. Divan azaları sabah namazını Ayasofya'da veya Sultanahmet yani yakın bir yerde kılıyor. Hemen namazdan sonra toplantılar başlıyor.
Bunun için kış günü 3 gibi 4 gibi tabii, kalkmış evden
tabii, çıkmış olması lazım.
Ama
İstanbul'u düşünün, yakında oturduklarını düşünün. Çünkü eskiden vüzeranın hemen hepsi Sultanahmet'te otururdu. Ama dediğiniz doğru tabii, kalkacak, giyinecek, yıkanacak, şudur budur, namazını kılacak veya namaza hazırlanacak bayağı bir iş.
O zaman karanlık İstanbul karanlık, sokaklarında.
Ellerinde fener ağasını uyandıracak, ağa kalkacak tabii, ağa zaten uyandırır. Önde elinde fenerle. Paşa Hazretlerini Ayasofya'ya getirdi. Namaz kılınacak hemen namazdan sonra. Bugünküler yadırgayabilir. Osmanlılar'da iş sistemi namazla başlar. Sabah namazıyla öğleden biraz sonra biter. Akşam güneş batana kadar çalışmazlar. O dükkancılar çalışırlar. Memurlar 2 gibi 3 gibi paydos eder, evlerine gider. Çünkü onların da işleri var, güçleri var. Evlerinin hacetlerini görecekler. Çoluk çocuğuyla meşgul olacak. Başka işleri var. Yani bu, veya hademelerin yapacağı işler var. Onun için erken biter. Öğle tatili falan yok. Yani öyle tatil yok. Bu toplantılar, peki çarşamba günü sadrazam, 4 İstanbul kadısı ki bunlar aynı zamanda belediye başkanı toplanır. Bu bir İstanbul Belediye Meclisi toplantısıdır. İstanbul işleri konuşulur orada çünkü İstanbul'un başşehir. Cuma günü de sadrazam 2 kazaskerle toplanır. Kadıların verdiği kararları temyiz yoluyla denetler. Bugünkü Yargıtay'ın işini yapar cuma günleri. Onun için o günlerde başka toplantılar var. Günler divana padişah nezaret eder. Herkesin oturacağı yer bellidir. Rütbeden itibaren başlar gelmeye. Yani en düşük rütbesi olan en önce gelir, en yüksek rütbesi olan en sonra gelir. Bunları teşrifatçı ayarlar, o da çavuşbaşıdır. Çavuşbaşı diye birisi var orada. Divan azası değil ama divanın en yüksek rütbelisi.
Sırayı bildiği biliyor. İçin o sırayla
tabii.
mı geliyor? Sırayla. Beklemek gerekir senden.
Tabii herkes biliyor ama ona göre alınıyor içeriye. Sırayla alınıyor. Kimse kimse önünde girmiyor. Ben geldim önce gireyim oturayım, yok öyle bir şey. Sırayla herkes bekliyor. Giriyor, bekliyor. O bekleme yerleri var. Yavaş yavaş doluyorlar. En son padişah gelip oturuyor. Herkes zaten ayakta bekliyorlar. Padişah oturduktan sonra herkes yine rütbe sırasına göre oturuyor. Yani en yüksek rütbeli önce oturuyor. En küçük
kapının
rütbeli.
Kapının tam karşısında mı oturuyor padişah?
Karşısına oturuyor. Adet öyledir bizde. Tamam. Şimdi çok terk edilen bir şey var. Eski terbiyede küçükler yani yaş sırasına göre en son oturan en küçük olurdu. Pat diye oturmaz. Mesela bir odaya girdiniz. 4 arkadaş. En önce en yaşlının oturması beklenir.
O yeri seçer, oturur.
Oturur. Diğerleri kenarda dururlar. Bir koltuğun falan yanında değil. O çünkü yaşlı olan beğensin yerine otursun diye. Ondan sonra herkes şeyine göre, ona yakınlığına göre, yaşa göre ona yakın oturur. Küçükler kapıya yakın otururlar. Bu şekilde otururlar. En son otururlar. Ya bunlar şimdi unutuldu. Eski bir terbiyeydi bu mutlaka. Ve ev sahibi çok nadir oturur. Devamlı ayakta durur. Bir hizmet var mı ona bakar. Tabii samimi şeylerde bunlar düşebilir. Fatih Sultan Mehmet zamanında bu toplantılar çok büyük bir mühim meseleler konuşulur. Ne konuşulur? Devletin idaresiyle alakalı her mesele. Savaş ilanı, barış yapılması, elçi gönderilmesi, büyük tayinler, aziller, vergi konulması, kanun çıkarılması. Yani bir memleketin idaresi için ne konuşulursa burada konuşuluyor. Herkes fikrini büyük bir rahatlıkla söyler. Padişahlar bu hürriyeti vermiştir bu devlet adamlarına. Rahatça küstahlığa varmadan fikrini padişaha zıt da olsa söyler. Zaten padişah hiçbir zaman fikrini söylemez.
Sadece dinler mi?
Küçüklerden başlar, herkes fikrini söyler. Fikirler müdahale eder, döner.
Fikir söylemeye küçüklerden başlıyoruz.
Küçüklerden
oturmaya büyüklerden başlıyoruz.
Evet. Böylece mevzu konuşulur, olgunlaştırılır ve bir karara varılır.
Bir şey ikram edilir mi bu sırada?
Sonra. Sonra edecek. Onu edecek. Çubuk ikram edilir. Çubuk.
Herkesin, divan sırası.
Divan sırası. Herkese çubuk verilir. Evet, çubuk ikram edilir. Padişah varsa olmaz. Zaten birazdan anlatacağım şimdi. Mevzu bağlanır, kayıtlara geçirilir ve icraya sokulur. Şimdi padişah Fatih Sultan Mehmet zamanında buraya halktan kişiler de alınıp şikayetleri dinleniyordu. Fatih Sultan Mehmet zamanında divana bir köylü gelmiş. Bakmış bir sürü kürklü, kavuklu, sakallı, kelli felli adamlar. Kangınız padişah demiş. Bilememiş padişahın kim olduğunu. Tabii Fatih Sultan Mehmet şeye çok dikkat ederdi böyle protokol şeylerine. Rahatsız olmuş bundan ve bundan sonra divan toplantılarına katılmamış.
Beni onlardan ayıracak bir şey yok demiş.
Ondan sonraki padişahlar da katılmamış. Ve bundan sonra hiçbir padişah, tabii ki hiçbir demeyeyim yanlış oldu. Padişahlar ekseriya divan toplantılarına katılmadılar. Divan toplantılarına reisliği sadrazam yaptı. Peki bu makul mü? Evet. Aynı devirde dünyanın bütün monarşilerinde kral divanları var. Curia regis latincesi. Rusya'da da var Boyaskoye diye asillerden. Orada da çar katılmıyor. Avusturya'da var benzeri imparator katılmıyor. İngiltere'de var kral katılmıyor. İsterse katılıyor ama umumiyetle katılmıyor.
Zorunluluğu yok.
Evet ve umumiyetle de katılmıyor. Neden katılmıyor? Şundan. Mülahaza tanesinin kendi fikrini ayrı tutmak istiyor. Onlar alanı bir konuşsunlar. Hadiseyi bir olgunlaştırsınlar. Ondan sonra ben müdahale edeyim işin içine.
Peki ama bu da bir taktik. Ağzından duymak hani fikrini
İşte onun için Osmanlılar o kafesi ihdas etmişler. Divanı kubbe altının toplandığı yerin arkası harem dairesidir. Orada büyük bir kafes var. Padişah divan toplantısını dilerse o kafesin arkasından dinleyebilir. Dinleyenler olmuştur. Bunun çok misalleri var. Fakat içeridekiler, toplantıdakiler bunu bilmezler. Bilmedikleri için toplantı büyük bir ciddiyetle devam eder.
Yani orada mı değil mi böyle bilmezler. Bir haber alma imkanı yok mu?
Yok, haber alma imkanı yok. Çünkü haremde ne olacağını kolay haber alamazsınız. Haber alamazsınız. Veya size haber gelene kadar padişah fikir değiştirip oraya çıkmış olabilir. Düşün içeriden size haremden size haber gelene kadar yani oradan tabii. oraya gidecek biliyorsunuz. Yani
padişah, hadi
kadınlarda bir adamınız olacak. Kadınlardaki adam hazinedara, hazinedar harem ağasına söyleyecek. Harem ağası dışarıdaki ağalara, ağalardan size gelip söyleyecekler. Bayağı bir şey, pek olmaz.
O risk alınmaz göze diyorsunuz.
Padişah oradan dinliyor. Hatta
hep varmış gibi konuşuyorlar
evet,
o zaman.
Evet, hep varmış gibi konuşuyorlar. Padişah varmış gibi konuşuyorlar. Saat ve padişah dilerse müdahale ediyor. Padişah divan toplantına müdahale etmez. Daha önce de söylemiştim, padişahlar hükümet etmezler, saltanat sürerler.
Mesela kafesten dinliyor ama... çok kızdı ya da müdahale etmesi çok gereken nadir. Bir şey olduğunda.
İki tane misal biliyoruz. Bunlardan bir tanesi Molla Kabız adında bir İranlı. Hazreti Peygamber'e hakaret ediyor, vaazlar veriyor Anadolu'nun her yerinde. Bu yakalanıp divana çıkarılıyor. Divanda kendisiyle konuşuluyor ve fikrini orada da söyleyince... ...orada bulunan kazasker bunun idamına hükmediyor. Makbul İbrahim Paşa Sadrazam, olur mu diyor ya, adamın fikri bu diyor. Siz bunu diyor çürütemediniz diyor. Yanlış olduğunu ispatlamadan onun idamına hükmediyorsunuz. Kabul etmiyorum diyor Sadrazam ve adamı serbest bırakıyor. Tak, tak, tak hemen kafese bir ses. Kanuni Sultan Süleyman orada. Hemen arza çıkıyorlar. Divan topla hemen çıkıyorlar padişahın huzuruna. Padişah diyor ki bir adam diyor bizim memleketimizde Hazreti Peygamber'e hakaret etsin. Rahatça geçsin. Olacak iş mi diyor. Makbul İbrahim Paşa diyor ki vallahi padişahım diyor.
Çürütemediler.
Senin kazaskerin. Adamın fikrini çürütemedi diyor. Sinirlendi diyor. Katline hükmettim diyor. Olur mu böyle şey diyor. Burası dağ başı mı diyor. Haklısın diyor. Padişah. Haklısın. Bakın bunu sadrazam tamam. Padişah söyleyebiliyor.
Yani düşüncede haklı ama karar serbest evet. bırakılmasını da istemiyor.
İstemiyor. Kemal Paşazade'yi çağırın Şeyhülislam diyor. İbni Kemal çok büyük bir alim. Adamla yüzleştirin tekrar konuşsun diyor. Kemal Paşa divana çağrılıyor. Molla Kabız tekrar divan huzuruna getiriliyor. Ve orada Molla Kabız ne söylerse Kemal Paşa olarak çürütüyor. En son Molla Kabız artık cevap veremiyor. Cevap veremeyince tövbe teklif ediliyor. Tövbe teklif edince kabul etmiyor. Kabul etmeyince cezalandırılıyor. Mesela bu böyle bir müdahale var.
Yani aslında hukuki bir temele dayanıyor.
Evet bu çok enteresandır. Yani evet hukuki bir temele dayandırılıyor. İkinci bir husus Kıbrıs'ın müzakereleri. Kıbrıs'ın fethi müzakerelerinde ada fethi zordur. Kıbrıs o zaman Venediklilerin elinde. Sokulu Mehmet Paşa Kıbrıs'ın fethine taraftar değil. Venediklerle ters düşmek istemiyor. Ters düşmek istemiyor. Kale fethi de zor. Çok para lazım, çok zaman lazım. Kıbrıs'ın fethine taraftar değil. Ve divanda buna dair bir karar çıkıyor. Kıbrıs'ın fethi erteleniyor. Hemen tak tak tak. Sultan II. Selim arıza çıkıyor. Sultan II. Selim diyor ki, niçin vazgeçtiniz diyor. bu diyor Kıbrıs bizim içimize sokulmuş bir hançer. Yani bu, eğer biz bunu fethetmezsek bu böyle devam edecek. Bizim gemilerimizi taciz etme, Mısır'a giden gemilerini taciz ediyor. Sonra diyor bu bizim hakkımız diyor. Hazreti Muaviye zamanında fethedilmişti. Eşref Tatar, Memlük hükümdar zamanında fethedilmiş. Burası bir İslam toprağıdır. Venediklerin burada bir hakkı yok. Bizim meşru hakkımız burası diyor. İslam hukukuna göre böyledir. Ve ben diyor rüyamda gördüm. Peygamber Efendimiz bana dedi ki Kıbrıs'ın fethi müyesser olacak. Sen de bunun şükran nişanesi olarak bir cami yaptıracaksın. Peygamber yalan söylemez diyor. Peki efendim diyorlar. Ve Kıbrıs'ın fethine karar çıkıyor. Padişahların böyle çok nadir müdahalelerinden bir tanesidir bu. Ve divan toplantısına müdahalesi. Ve Kıbrıs fethedildi kısa bir zamanda. Ada olduğu halde, zor olduğu halde bu müjdenin belki bereketiyle Kıbrıs camide yapıldı. Şimdi divan toplantılarından sonra divana iştirak edenler padişaha arza çıkarlar. Arz odası var. Hemen üçüncü kapının arkasında arz odası var. Bugün orası gezdiriliyor. Padişaha arza çıkarlar. Önce Yeniçeri ağası çıkar. İşte ocakla alakalı malumat verir. Arkasından kaz askerler çıkar. İşte adliye ve medreselere yapılan tayinlerden bahsederler. Sonra sadrazam ve defterdar çıkar kubbe vezirleriyle. O da alınan kararları anlatır. Padişah, aa öyle mi? Tamam, çok iyi olmuş falan demez. Dinler. Sükût ederse tasvip ettiği anlaşılır. Karşı çıkarsa zaten fikrini söyler. Ama şöyle ama böyle, bu işi bir daha görüşün. Nadiren bunu dediği olmuştur. Ondan sonra arza çıkanlar tekrar kubbe altına dönerler. Kubbe altında o gördüğünüz yerde 3 tane sofra kurulur. Bu 3 tane sofrada yemek yerler. Bunlar yemek ikram edilir sarayda. Ondan sonra namazı kılıp dağılırlar. Divanda alınan kararlar hemen kayda geçirilir. Yanında defterhane var. Defterhane Osmanlı arşivi demek ve hazine Osmanlı hazinesi demek. O gün yapılacak harcamalar için cari hesap para çıkarılır oradan kayıtlarla. Ondan sonra defterhaneden her türlü defter alınabilir, incelenebilir divanda. Sonra tekrar sadrazamın mühürüyle mühürlenir, kapatılır. Her toplantıdan önce mühür açılır. Törenle, merasimle her toplantıda tekrar mühürlenir sandıklar içindeki evraklar.
Peki şimdi dinleyicilerimizin aklına şöyle bir soru oluştu. Toplandılar, toplantı uzun sürdü, divana çıktılar, karar alındı, para alındı, mühürlendi. Öğle namazı kılındı, mesai bitti.
Evet, bitti.
Peki sonra ne zaman
çalışacaklar? Ondan sonra bu alınan kararların zaten mercileri var. Bu alınan kararlar zaten mercilerine gidiyor, orada yazışmaları yapılıyor. Yani artık onlar divanın işi değil o. Orada karar alma yeridir divan.
Tamam. Yani artık ondan sonraki işler...
Uzayabilir. Mesela
aşağıda çalışanlara tevdi edilir.
Tabii, evet, sekreteryaya. Divan Humayun sekreteryası var. Yan taraf o sekreteryanın zaten yeridir. Katipler orada otururlar. Bütün bu işi yazışmalara dökerler.
Şimdi kutsal emanetlerin olduğu yer yazışma
yeri. Evet, yazışmaların yeri. Ondan sonra tayin vesikaları yazılır, üzerlerinin tuğraları çekilir. Yani onlar orada hazırlanıyor hepsi.
Ve şimdi bakın mesela Topkapı Sarayı'na gidenler, Divan-ı Hümayun'un büyüklüğüne, bir de yazışma odalarının büyüklüğüne bakın. Neredeyse 2-2,5 katı büyüklükte bir yerden bahsediyoruz. Evet. Dolayısıyla orası sürekli yazı yazan, tuğra çeken, mühür basan
bir yerdir. Sonra kendi konaklarına giderler. Sadrazam kendi konağında biraz dinlenir. İkindiden sonra kendi yakınlarıyla tekrar toplanıp gündelik işleri, kendi sahasına giren işleri görüşürler. Her gün bu böyledir. Buna ikindi divanı denir. Sultan Mahmut bunu Bakanlar Kurulu'na dönüştürdü. Zamanla Sultan Mahmut zamanında devlet yeniden yapılandırılırken Divan-ı Humayun lağvedildi. Zaten eski şeyini kaybetmişti artık. Yani gitgide sadrazamın toplantıları ağırlık kazandı. Divan-ı Humayun bir seremoniye dönüştü. Elçi kabul edilecek, maaş dağıtılacak. O zaman toplanıyor oldu. Yani 18. asırdan bahsediyorum. Sadrazam toplantıları ağırlık kazandı. Sultan II. Mahmut da Divan-ı Humayun'u kaldırdı. Yeni bir meclis kurdu. Meclisi Vala diye aynı iş yapmak üzere. Bunun vazifesini sadece sekreterye kaldı. Evet. Divan-ı Humayun sekreterisi kaldı. Defterdar konağına gidiyor. Kendi işiyle alakalı orada iş görüyor. Kazasker kendi konağına gidiyor. Gene iş görüyor. Yani ikindiden sonra iş devam ediyor kendi konaklarında.
Peki. Çok teşekkür
ederim. Ben teşekkür ederim.
Görüşmek üzere.